Ayrım 18, sayfa 180. Havala, Murat Ağırel. Devam edelim. Mart 2019 ve Mart 2020 dönemi arasında İran'da metamfetamin yakalama miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre %200 artış göstererek 17 tona ulaşmıştır. 2020'de İran'da ele geçirilen 20,5 tonluk metamfetamin miktarının 2021'de 25 tona ve 2022'de 30,3 tona ulaştığı anlaşılıyor. Bakın değerli dostlar, Avrupa'da kristal formda metamfetamin sıklıkla görülürken, ülkemiz metamfetamin yakalamalarında kristal formun yanı sıra önemli miktarlarda sıvı yani likit metamfetamin yakalamaları da görülüyor. Suç gruplarının sıvı metamfetamin kaçakçılığına kontrol tedbirlerinde fark edilmemek amacıyla yeni bir taşıma yöntemi olarak başladıkları değerlendiriliyor. Başta İstanbul olmak üzere bazı illerimizde sıvı metamfetaminin kristal forma dönüştürüldüğü yerler zaten tespit edildi. Çoğunlukla İran uyruklu şahısların yakalandığı bu yerlerde önemli miktarda kristal ve sıvı metamfetamin ele geçirilmiş. Tespit edilen bu merkezlerde metamfetamin dönüştürme sürecinde kullanılan farklı türde kimyasallar da yakalanmış. Raporda dikkat çeken diğer bir konu da ele geçirilen likit metamfetamin bulgularının saflık düzeylerinin kristal metamfetamine göre çok düşük olması. Likit metamfetaminin yasal yük içerisine emdirilerek ülkemize sokulması oldu. Hatta farklı şehirlerimizde tekrar çözdürülüp kristal metamfetamine dönüştürülmesi son dönemde yeni bir trend olarak karşımıza çıkıyor. Yakalanan rakamlar çok büyük. 2015 ile 2023 dönemi içinde 23 farklı ülkeyle yapılan toplam 60 operasyonel işbirliği sonucunda yaklaşık 61 ton esrar, 3,1 ton eroin, 7,3 ton kokain, 504 bin adet ekstasi tablet ve 9,6 milyon adet kaptagon tablet ele geçirildi. Güvenlik güçlerimizce Türkiye genelinde sadece 2021 yılında 215.771, 2022 yılında ise %14,1 artışla 246.237 olaya müdahale edildi. Bu olaylarda bir önceki yıla göre %6,5 artışla 313.786 şüpheli yakalandı. Bakın bu rakamlar resmi rakamlar ve 2022 yılına kadar olan rakamlar. Gelelim en önemli kısma. Uyuşturucu ile terörizm nasıl finanse ediliyor? Aslında milyarlarca dolarlık bir piyasa ve ticaret hacminden bahsediyoruz. Bu iş insanların, gençlerin, çocukların canı ve sağlığı üzerinden yürütüldüğü için her ülke için yasa dışı kabul ediliyor. Haliyle 2021 AB Ağır ve Organize Suç Tehdit Analizi raporuna göre suç şebekelerinin %38'inin uyuşturucu ticareti ile ilişkili olduğu aktarılıyor. Terör örgütleri de bu fırsatı kaçırmıyor. Özellikle YPG, PKK terör örgütüne yönelik operasyonlarda milyonlarca lira ve tonlarca uyuşturucu yakalandığı biliniyor. Europol tarafından 2023 yılında yayınlanan aynı raporda PKK'nın yasa dışı finansman kaynakları arasında ABD yürütülen uyuşturucu kaçakçılığı ve dolandırıcılık faaliyetleri de yer alıyor. Dipnot Europol, AB Turizm Durumu ve Eğitimi Raporu 2023 sayfa 6. Yani Avrupa Birliği de PKK'nın uyuşturucu kaçakçılığından kendisine finansman sağladığını resmi raporlarına kaydediyor. Bunu kanıtlayan güzel bir veri de var. 1980-2022 yılları arasında EGM'ye bağlı birimler tarafından PKK, KCK, PYD, YPG terör örgütüne karşı gerçekleştirilen 470 narko terör operasyonunda 1694 şüphelinin gözaltına alındığı belirtiliyor. Bu operasyonlarda 96 ton esrar, 5,4 ton eroin, 4,3 ton baz morfin, 80 kilogram sentetik kannabinoid, 71,2 kilogram apyon, 9,4 kilogram kokain, 4,3 kilogram metamfetamin, 140 bin adet ekstasi, 1962 adet kaptagon, 210 adet sentetik ecza, 28 ton litre asetik anhidrit ve 121 milyon 524 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi. İnanılmaz rakamlar bunlar. Terör örgütü tam 40 yıl boyunca bu işten kazanç sağlayarak ülkemize saldırıyor. Bir rapor daha var, adı Narkolog raporu. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi Şube Müdürlüğü hazırlamış. Dipnot Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Madde Kullanıcıları Profili Analizi 2022 Yılı Narkolog Raporu 19-12-2023. Hazırlayan herkesin emeğine sağlık, çok sağlıklı ve yararlı veriler sunuyor. En son 2023'te 2022 raporu yayımlandı. Raporun tamamı çok uzun, burada tamamına yer veremem. Kritik noktalarını aktaracağım. Beşeri veriler benim en dikkatimi çeken nokta oldu. Uyuşturucuya bulaşanların %96'sının erkek olduğu bu raporda ortaya çıktı. Eğitim durumlarına bakıldığında %31.6'sının lise ve üzeri öğrenim düzeyine sahip olduğu görülüyor. TÜİK verilerine göre lise altı öğrenim düzeyine sahiplilik oranı %60.5'tür. Narkolog verilerinde ise bu oran %68.6'dır. Türkiye genelindeki lise altı öğrenim düzeyine sahip kişi yüzdesinden çok daha fazla orana narkolog projesinde ulaşılmış. İlginç olanı örneklem grubundakilerin %71.5'inin anne ve babasının birlikte yaşadığı anlaşılmış. Anne veya babası ölen, boşanmış olan, ayrı yaşayan veya soruya cevap vermek istemeyenlerin oranı %28.5'ta kalmış. Madde madde sıralayarak kısaca verip bitireyim. Örneklemde anne ve baba arasında şiddet yaşanıp yaşanmadığı sorulmuş, %28.1'lik oran hiç şiddet yaşanmadığını ifade etmiş. Aile içinde şiddet olan uyuşturucu kullananların oranı %73.1 çıkmış. 2022 yılında uyuşturucuya başlama yaşı ortalama 21.99'dur. Ortanca ve en sık tekrar eden yaş ise 20'dir. 2018 yılında yapılan genel nüfusta madde kullanım yaygınlığı anketine göre uyuşturucuya başlama yaş ortalaması 19.5'tür. Uyuşturucu maddeyi kullanmaya başlama yaşı bakımından 15-24 yaş döneminin en riskli grup olduğu söylenebilir. Bu yaş grubunda uyuşturucuya başlayanların oranı 2022 yılında %69.6 olarak ölçülmüştür. 2021 yılında %73.7'dir. 2022 yılında 25 yaş üzeri yaş gruplarındaki oranlarda artış görülmektedir. Bunun da metamfetamin kullanımından kaynaklandığı düşünülüyor. İlk denenen maddeye bakıldığında dünya üzerinde olduğu gibi Türkiye genelinde de esrar ön plandadır. Örneklemin %72.4'ü madde kullanmaya esrar maddesiyle başlamıştır. Örneklemin %47.4'ü uyuşturucu maddeyi kendi evinde kullandığını söylemiş. Kamuya açık alanlarda kullanımda ise bariz şekilde düşüş olduğu görülüyor. Uyuşturucunun ilk olarak %75'lik oranla arkadaş veya yakın çevresinden temin edildiği, %23.8'lik oranla parayla satın alındığı ifade ediliyor. Örneklemde %32.7 oranla madde kullanmaya merak yetkisiyle başlama olduğu görülüyor. Özetle veriler bunlar. Raporun değerlendirmesinde metamfetamin kullanıcılarında kadınların oranının diğer madde kullanıcılarına göre yüksek olduğu anlaşılmış. Metamfetamin kullanıcılarında ortalama başlama yaşının diğerlerine göre daha yüksek olduğu da belirtilmiş. Bu grupta göze çarpan bir diğer nokta da iş durumu itibariyle işim yok, çalışmıyorum, geçimimi başkaları sağlıyor diyenlerle özellikle işçi, inşaatçı ve hurdacı meslek gruplarındaki oranların yüksekliği. Metamfetamin kullanımı sosyal öğrenmenin yoğun yaşandığı durumlardan biri. O yüzden çevrenizde ve ailenizde benzer şüphelerle karşılaşırsanız önleminizi erken almanız, şüpheli çevreden sevdiklerinizi uzaklaştırmanız gerekiyor. Dünya ortalamasından uzaktayız. Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı görevinden alındıktan sonra 3 Haziran 2023 tarihinde atanarak göreve başlayan Ali Yerlikaya ve ekibi kamuoyunu bilgilendirme amacıyla son derece etkili bir iletişim metodu kullanıyor. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı yapmış olduğu tüm operasyonları çeşitli kodlarıyla ayrıntılı şekilde sosyal medya hesaplarından ve kurumların internet sayfasından paylaşıyor. Paylaşılan veriler ise korkunç. Yakalanan baronlar, çeteler ve liderleri, uyuşturucu satıcıları ve çeşitli uyuşturucular, kırmızı ve mavi bülten ile aranan suçlular, sanal bahis baronları, dolandırıcılar, kaçakçılar. Tabii ki bu veriler içerisinde bizi ilgilendiren kısım uyuşturucu baronları ve yakalanan uyuşturucu maddeler. Açıklanan ayrıntılarda çok ilginç bilgiler var. Daha önceki yıllarda uyuşturucunun yakalandığı iller çoğunlukla sınır illeri ve metropoller olurken son verilerle artık uyuşturucunun tüm illere sirayet ettiğini görüyoruz. Paylaşımlarda önemli olan verileri inceleyelim. Mesela 19 Ağustos 2023 tarihinde Interpol Europol Daire Başkanlığımızca 30'u kırmızı bültenle 4'ü doğrudan talep edilen 34 firari şahsın 16 farklı ülkede yakalanmaları sağlanmıştır diye paylaşım yapıldı. 20 Ekim 2023 tarihinde İstanbul, İnegöl, Diyarbakır ve Gaziantep'te yapılan narko güç operasyonunda 1 ton 237 kilogram metamfetamin, 2 ton 650 gram esrar, 3 milyon 450 bin kök kenevir, 1 milyon 200 bin kök skank ve 121 kilogram skank da Gaziantep'te ele geçirildi. Dipnot İçişleri Bakanlığı basın açıklaması 20.10.2023. Yakalanan rakamlara bakın. Devam edelim. 30 Ekim 2023 tarihinde 12 ilde düzenlenen narko güç operasyonunda 6 ton 68 kilogram esrar, 523 bin kök kenevir, 358 bin kök skank ele geçirildi. Ya yakalanan baronlar? Kırmızı bültenle aranan uluslararası suçlular soluğu ülkemizde alıyor. Yakalanan baronlara geçmeden önce yine resmi bir rapordan bahsetmeliyim. Küresel Organize Suçlar Endeksi 2023 raporu açıklandı ve Türkiye Avrupa'da lider, dünyada 14. sırada. Uluslararası Organize Suç İnisiyatifi'nin Küresel Organize Suç Endeksi 2023 raporu hazırlanırken, endeks Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülke içinde gelişen organize suç faaliyetlerini karşılaştırıyor. Dipnot, Küresel Organize Suçlar Endeksi raporu 2023, 27.09.2023. Araştırma için organize suça ilişkin yayınlar incelenerek veriler toplanıyor. Yerel uzmanlar ve gruplar bunların doğruluğunu kontrol ediyor, sonra da endeks skoru ortaya çıkıyor. 1 en düşük, 10 ise en yüksek skor. Yüksek skorlar bu ülkede organize suç oranının yüksek olduğunu gösteriyor. Küresel Organize Suçlar raporu Türkiye'de çeşitli mafya gruplarının hükümet ve diğer siyasetçilerle yakın ilişki kurarak polis ve yargı karşısında koruma sağladıklarının aktarıldığını bildirdi. Türkiye'nin 2023 skoru 7.03 puan. Bu skor 2021 yılında 6.89 idi. Yani 2021 yılında puanımız daha da düşmüş. Türkiye'nin genel organize suç skoru 7.03. Alt başlıklarda ise devlet bağlantılı suç aktörleri ve insan kaçakçılığı 9 puan ile Türkiye'nin en kötü olduğu alanlar olarak kayda geçti. Silah ticareti, eroin ticareti ve mafyavari suç gruplarında ise Türkiye'nin puanı 8.5. İnsan ticareti puanının 8 olması da bunun Türkiye'de ne kadar büyük bir sorun olduğunu ortaya koyuyor. Raporun en önemli kısmına gelelim. Yapılan çalışmada Türkiye'de faaliyet gösteren ve geleneksel mafya sistemini model alan önemli sayıda mafya tarzı grup var. Ülkede varlıklarını sürdüren bu grupların hükümetle ve diğer siyasetçilerle yakın ilişkiler geliştirdikleri ve bu sayede kolluk kuvvetleri ve yargı karşısında koruma sağladıkları bildiriliyor. Kimler, kimler yok ki? Gelin anlatayım. Çeteler başımıza bela oldu. Ali Yerlikaya 2 Kasım 2023 tarihinde yaptığı açıklamada İstanbul'da düzenlenen kafes operasyonu ile Avustralya merkezli olarak küresel çapta faaliyet gösteren bir çetenin çökertildiğini belirtti. Bu çete liderliğini Hakan Ayık'ın, yani reisin yaptığı uluslararası silahlı organize suç örgütü Comanchero idi. Avustralya merkezli küresel çapta faaliyet gösteren örgütün sözde lideri Mick Harvey 2018 yılında öldürülmüştü. Mark Douglas Bubble adlı yeni bir liderinin yönetiminde faaliyetlerine devam eden suç örgütünün faaliyet listesi kabarık. Uluslararası boyutta uyuşturucu madde ticareti, adam öldürme, silahlı yağma, kundaklama, adam kaçırma, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama. Örgütün sözde lideri Mark Douglas 2022 yılında KKTC'de yakalanarak Avustralya makamlarına teslim edilmiş. Suç örgütünün lider kadrosunda yer alan Hakan Ayık veya reis ve Duax Hohepan Engakuru örgütün yönetimini devralarak suç faaliyetlerine devam etmiş. Çete liderleri Türk vatandaşı örgüt yönetici ve üyeleriyle birlikte yabancı uyruklu örgüt üyelerinin de ülkemize gelerek suç faaliyetlerini devam ettirdikleri anlaşılmış. Güney Amerika'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Güney Kore ve Güney Afrika üzerinden Avustralya, Hollanda ve Hong Kong'a ulaştırmaya çalıştıkları görülmüş. Küresel çapta işledikleri suçlardan elde ettikleri geliri ülkemizde aklamaya çalıştıkları tespit edilmiş. Bu inceliği yapan da MASAK. Haliyle 55 şüpheliye ait yaklaşık 4,5 milyar lira değerindeki mal varlıklarına, yani banka hesapları, taşınmazlar, araçlar ve 22 şirkete ait ortaklık payları, İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği kararınca el konulmuş. Bakın, 4,5 milyar Türk lirası, bu tespit edilebilen mal varlığı ama bitmiyor. Aynı çetenin kırmızı bültenle aranan yöneticisi Maximilian Rivkin veya öbür adı Cem Cansu ve Necmi Saki İstanbul'da daha sonra yakalandı. Rivkin, Nikolay Ankov adına düzenlenen Bulgaristan pasaportuyla başvuru yaparak Türk vatandaşlığına geçtiği ve Cem Cansu adını aldığı tespit edilmiş. Bu şahısla ilgili derhal Türk vatandaşlığının geri alınması işlemleri başlatılmış. Adamın Sırbistan asıllı İsveç vatandaşı olduğu da belirlenmiş. Bunlar nasıl ilişkiler, nasıl ağlar arkadaş? Bulgaristan pasaportuyla başvurup Türk vatandaşı oluyor ama suç baronunun aslında Sırbistan asıllı İsveç vatandaşı olduğu ortaya çıkıyor. Bir ismi Maximilian Rivkin, bir ismi Nikolay Ankov, bir ismi de Cem Cansu. İş burada bitmiyor. Aksiyon ya da ajan filmlerinde izleyince abartmışlar diyorduk bu işlere. Meğer motorcu çeteymiş. Daha ilginci savcılığın sevk yazısında Comanchero Outlaw Motorcycle Gang olarak bilinen organize suç örgütünün 1968'de Avustralya'da kurulduğu birçok yasa dışı motosiklet kulübü arasında en şiddetli olanlarından kabul edildiği bildirildi. Çete kurulduğu günden beri deniz aşırı uyuşturucu madde ticareti başta olmak üzere çok sayıda suça karışmış. Çetenin film gibi hikayesini sevgili dostum yol arkadaşım Timur Soykan'ın Kırmızı Kedi Yayın Evinden Çıkan Baron İstilası isimli kitabından okuyabilirsiniz. Ben uzatmamak ve uyuşturucu konusundan uzaklaşmamak için adli verilerle yetineceğim. Şimdi bu çetenin kurucusu Jock Ross adında İngiliz ordusunda görev yapmış bir Avustralyalı. Daha sonra Mick Harvey adındaki Lübnanlı göçmen Ross'u koltuğundan etti. Daha sonra çeteyi Yeni Zelandalı Doug Engakuru adında bir adam ve Harvey'nin çocukluk arkadaşı Hakan Ayık yönetmeye başladı. Mick Harvey 2005 yılında uyuşturucu ile yakalandı ve yargılandı. 2018 yılında ise suikast sonucu öldürüldü. Tetikçinin Türk olduğu iddia edildi ancak yargılamada beraat etti. Tetikçi olduğu iddia edilen kişi ise 4 yıl sonra öldürüldü. Kusursuz bir teşkilat kurulmuştu. Limanlar, havaalanları çetenin en rahat hareket ettiği noktalardı. Latin Amerika'dan gemilerle kokain getiriyor, uyuşturucuyu Avustralya'nın yanı sıra Hong Kong, Güney Kore, Tayland gibi ülkelerde pazarlıyorlardı. Hakan Ayık 2010 yılında gelindiğinde 230 milyon dolarlık eroin yakalatmıştı. Bu yakalamadan sonra örgüt üzerindeki baskı arttı ve operasyonlar birbiri ardına gelmeye başladı. Avustralya gazetesi The Sydney Morning Herald ise Haziran 2021'de yayımladığı bir haberde Hakan Ayık'ın soyadını reis diye değiştirerek İstanbul'da otel işlettiğine değiniyordu. Haberde Avustralya ve Türkiye'deki birçok kaynağa göre ayık Türk yetkililerle bağlantılıydı ifadelerine yer veriyordu. Bir günden Bahadır Özgür ise 21 Ocak 2023 tarihinde yazdığı Şişli'nin göbeğinde kartel üssü başlıklı yazısında Comanchero adlı çetenin liderlerinin Türkiye'yi mesken tuttuğunu ve Şişli'deki bir otelin çetenin adeta üssü haline geldiğini aktarmıştı. 18. ayrımın sonu. Sayfa 188.